bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Dante Kulübü Matthew Pearl İthaki Yayın Evi İstanbul 2004 Türkçe'ye çeviren Dost Körpe 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 11 Eylül 2004. Okuyan Feyza Keli. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudu. Boston 1865. Dante'nin cehennemini Amerikalılara tanıtmak için hazırlanan bir grup akademisyen ve cehennemi canlandırmak için harekete geçen bir katil. Yıl 1865. Boston'da yaşayan Dante Kulübü üyeleri, şair ve Harvard Üniversitesi profesörü Henry Wadsworth Longfellow, Dr. Oliver Wendell Holmes, James Russell Lowell ve yayıncı J.T. Fields, İlahi Komedya'nın çevirisini tamamlayıp Dante'yi yeni dünyaya tanıtma hazırlığındadırlar. Ancak bazı çevreler Dante gibi bir sapkının Amerikalıları zehirleyeceğini düşünmekte ve eserin yayımlanmasını engellemeye çalışmaktadır. Kulüp üyeleri karşı karşıya oldukları bu engellerle savaşırken Boston ve Cambridge civarında işlenen seri cinayetlerle planları alt üst olur. Çünkü sadece bu küçük grup cinayetlerin Dante'nin cehenneminden esinlenerek işlendiğinin farkındadır. Boston'un ileri gelenlerini İlahi Komedya'da anlatılan cehennem cezalarıyla öldüren katili sırları ortaya çıkmadan yakalamaları gerekmektedir. Dante Kulübü'nü okumak tarifsiz bir zevk. Döneme ait bilgiler mükemmel bir biçimde verilmiş, üstelik sadece duygulara dayanmadan etkileyici olmayı da başarıyor. Ben kitabın özellikle adım adım ilerleyerek gelişen kurgusunu çok beğendim. Bu kitabın tadını çıkarın. Peter Straub, Kara Evin yazarı Stephen King ile birlikte. Matthew Pearl edebiyatın yeni yıldızı olarak yükseliyor. Çarpıcı, yaratıcı ve çok da yetenekli bir yazar. İnsanı bir anda içine çeken bir kurgu, klasik temalar ve sağlam karakterler. Daha başka ne istenebilir? Dan Brown, Da Vinci şifresinin yazarı. Kelimeler kanatır. Matthew Pearl. Matthew Pearl 1997'de Harvard Üniversitesi İngiliz ve Amerikan Edebiyatı bölümünden en yüksek dereceyle mezun oldu. 2000 yılında Yale Hukuk Fakültesini bitirdi. 1998'de Amerikan Dante Derneği'nden yaptığı çalışmalar için prestijli Dante Ödülünü kazandı. Fort Lauderdale'de doğdu ve şimdi Cambridge'de yaşamaktadır. Kendisine web sitesinden www.thedanteclub.com'dan ulaşılabilir. Profesörüm Lino'ya ve öğretmenim Ian'a. Okuyucuya ikaz. C. Lewis Watkins'in ön sözü. Baker Valerio İtalyan uygarlığı ve edebiyatı ile retorik profesörü. Pittsfield gazetesi Halk Defteri 15 Eylül 1989. Lexington'lı çocuğun böcek korkusu sayesinde yapılan keşif. Arama ekipleri Lexington'lı Kenneth Stanton'ı salı günü öğleden sonra Catamount Dağları'nın ıssız bir bölgesinde sağ salim buldu. Kurtarılan 5. sınıf öğrencisi, cinsi ilk başta tespit edilemeyen böceklerin yaralarına bıraktığı larvaların yol açtığı kızartı ve şişmeler yüzünden Berkshire Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Boston'daki Harvey Enstitüsü Müzesi'nde çalışan entomolog Dr. K.L. Lensman, çocuğun bulunduğu bölgeden alınan et sineği numunelerine Massachusetts'te ilk kez rastlandığını açıkladı. Lensman ayrıca daha da önemli bir keşif yaptıklarını, söz konusu böceklerle larvalarının entomologlar tarafından neredeyse 50 yıldır soyu tükenmiş kabul edilen Cochlyomia hominivorax cinsine ait olduğunu belirtti. Yeni Dünya'nın en yaygın vidalı kurdu olarak bilinen bu cins, 1859'da Fransız bir doktor tarafından Güney Amerika'da bir adada keşfedilmişti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise bu tehlikeli cinsin sayısı salgınlara yol açacak boyutlara vararak Batı Amerika'da yüz binlerce sığırın ve az sayıda insanın ölümüne sebep olmuştu. 1950'lerde yürütülen geniş çaplı bir Amerikan projesi sayesinde cinsin popülasyonuna gamma ışınlarıyla kısırlaştırılmış erkek sinekler katılmak suretiyle dişi sineklerin üreme yeteneği ortadan kaldırılmış ve cinsin soyu tüketilmişti. Kenneth Stanton vakası bu böceklerin laboratuvarda bilimsel araştırma amacıyla yeniden üretilmesinde pay sahibi olabilir. Her ne kadar soylarının tüketilmesi halk sağlığı açısından gerekli idiyse de diyor Lanzmann, bu böceklerin kontrol altındaki ortamlarda ve yeni gözlem teknolojileriyle incelenmesi sayesinde çok şey öğrenilebilir. Stanton'a bu önemli keşif hakkındaki hisleri sorulduğunda, "Biyoloji hocam bana bayılıyor" cevabını verdi. Bu kitabın adını bildiğinize göre yukarıdaki haberin Dante ile ne ilgisi bulunduğunu merak edebilirsiniz. Ama arada korkutucu bir bağlantı olduğunu birazdan göreceksiniz. Amerikalıların Dante'nin ilahi komedyasına yaklaşımları konusunda tanınmış bir uzman olarak geçen yaz Random House yayınevi ile ufak bir meblağ karşılığında, hep az para verirler, bu kitaba ön söz yazmak üzere anlaştım. Bay Pearl'ün çalışması Dante'nin kültürümüzdeki yerinin gerçek kökenlerine dayanıyor. 1867'de şair H.W. Longfellow, ilahi komedyanın ilk Amerikan çevirisini tamamlamıştı. Günümüzde Dante'nin şiirlerinin en çok çevrildiği dil İngilizcedir. En çok Dante çevirisi de Birleşik Devletler'de yapılmıştır. Cambridge, Massachusetts'teki Amerikan Dante Derneği, Dante'nin eserlerinin yaygınlaşmasını hedefleyen en eski dernek olmakla övünür. T.S. Eliot'un dediği gibi Dante ile Shakespeare çağdaş dünyayı aralarında paylaşmışlardır ve Dante'nin payı her geçen yıl büyümektedir. Oysa Longfellow'un çevirisinden önce Dante'yi burada kimse tanımıyordu. İtalyanca yaygın bir dil değildi. Yurt dışına yolculuk yapanların sayısı azdı. Birleşik Devletler'de de çok az İtalyan yaşıyordu. Bu esere eleştirel gözle ve yukarıdaki gerçeklerin ışığında baktığımda Dante kulübünde anlatılan sıra dışı olayların tarihsel gerçeklerden çok karmaşık bir kurguya dayandırıldığı kanısına vardım. Ancak bu kanıyı doğrulamak için LexisNexis'in veri bankalarında araştırma yaparken Pittsfield gazetesinde yayımlanmış yukarıdaki şaşırtıcı habere rastladım. Hemen Harvey Enstitüsü'nden Dr. Lanzmann'la temasa geçerek neredeyse 14 yıl önce gerçekleşmiş o olay hakkında daha detaylı bilgiler aldım. Kenneth Stanton ailesiyle birlikte balık avlamaya geldiği Berkshire'da gezintiye çıkınca kaybolmuş ve yoluna çıkan otlarla kaplı bir patikada sıra sıra hayvan leşlerine rastlamış. Önce karnı yarılmış bir rakun, sonra bir tilki, ardından da bir kara ayı görmüş. Çocuk daha sonra ebeveynlerine olayı anlatırken leşleri görünce sanki hipnoza girdiğini söylemiş. Dengesini kaybedip sivri kayaların üstüne düşmüş. Bayılmış ve ayak bileği kırılmış. Yaralarına vidalı kurt sinekleri akın etmiş. 10 yaşındaki Kenneth Stanton 5 gün sonra yatağında dinlenirken birden spazm geçirmeye başlayarak ölmüş. Otopside vücudunda 12 Coclymia homini vorax kurdu bulunmuş. Dünyanın en tehlikeli böceklerinden biri olan bu cinsin soyunun 50 yıl kadar önce tükendiği sanılıyor. Yeniden ortaya çıkan bu sinek türü daha önce görünmemiş bir şekilde farklı iklim koşullarında yaşayabiliyor. Bu yüzden muhtemelen yük gemileri aracılığıyla Orta Doğu'ya yayılmış. Şimdi ise Kuzey İran'ın sığırlarını ve ekonomisini katletmekteler. Geçen seneki Soyut Entomoloji dergisinde yayımlanan bilimsel keşiflerden yola çıkılarak son zamanlarda bu sineklerde yeni görülen evrimsel değişikliklerin Kuzeydoğu Birleşik Devletler'de 1865'ler civarında başladığı teorisi ortaya atılmış. Bu evrimin nasıl başladığı konusunda ise henüz bir yanıt yok. Dante Kulübü bu konuda bir teori sunuyor. Son 5 hafta içinde bu dönem aynı okulda çalıştığım 14 öğretmenden 8'ine Pearl'ün el yazmasını okuttum. Kitaptaki filolojik ve tarihsel savları inceleyip sınıflandırarak sadece yazarın egosunun kusuru olan ufak tefek hatalar buldular. Her geçen gün Longfellow ile hamilelerinin Dante'nin 600. yaşına bastığı sene yaşadıkları derin karamsarlığın ve gururun yeni kanıtlarını buluyoruz. Alacağım para artık umurumda değil. Çünkü artık bir ön söz değil, bir ikaz yazıyorum. Kenneth Stanton'ın ölümü, Dante'nin dünyamıza gelişinin sırlarının, çağımızda bile hala çözülememiş sırların perdesini açıyor. Tek gayem, siz okuyucuları uyarmak, kitaba devam edecekseniz, lütfen unutmayın, kelimeler acıtabilir. Profesör C. Lewis Watkins, Cambridge, Massachusetts. 1. Kanto 1. İki oda hizmetçisinin arasına sıkışmış duran Boston polis şefi John Kurtz derin bir nefes alarak kendine yer açmaya çalıştı. Cesedi bulan kişi olan sağındaki İrlandalı kadının hüngür hüngür ağlaması ve şefin bilmediği çünkü Katolik'ti ve anlayamadığı çünkü kadın ağlıyordu dualar okuması. Kurtz'ün ense tüylerini diken diken etmişti. Diğer tarafında ise müteveffanın yeğeni sessizce ve kederle beklemekteydi. Aslında içinde bulundukları oda genişti. Sandalyeleri ve kanapeleri vardı ama kadınlar nedense beklerken konuklarının yanına sıkışmayı yeğlemişti. Siyah örtüyle kaplı divanı öyle sarsıyorlardı ki Kurtz tüm dikkatini çayını dökmemeye vermek zorunda kalıyordu. Kurtz polis şefliği sırasında başka cinayet vakalarıyla da karşılaşmıştı. Ama sık sık değil, genellikle yılda bir iki tane çıkardı. Boston'da dikkate değer bir cinayet olmazdı pek. Öldürülenler de alt tabakadan olduğundan Kurtz yakınlarını teselli etmek zorunda kalmamıştı hiç. Zaten bu işi kıvıracak kadar sabırlı değildi. Yardımcısı Edward Savage bir şairdi, bu yüzden bu işi daha iyi becerirdi herhalde. Bu Şef Kurtz'ün şehirdeki hayatı değiştirecek olan korkunç duruma ancak bu diyebiliyordu. Basit bir cinayet değildi. Bostonlu entelektüel bir aristokrat öldürülmüştü. New England'ın gözde simalarından Harvard mezunu bir üniteryan, üstelik dahası da vardı, kurban Massachusetts mahkemelerinin en üst düzey yetkilisiydi. Adamın ölümü korkunç olmuştu. White Oaks'un en güzel oturma odasında bekledikleri kadın, telgrafı aldıktan sonra Providence'dan kalkan ilk trenine binmişti. Ağır ağır giden trenin birinci mevkiinde otururken bu yolculukta daha önceki her şey gibi yabancı ve boş geliyordu ona. Kendisiyle ve Tanrı ile bir anlaşma yapmıştı. Evine gittiğinde aile papazlarını orada bulamazsa aldığı telgrafın bir yanlışlık sonucu gönderildiğine hükmedecekti. Mantıklı bir düşünce tarzı olmasa da bayılmamak için bir şeylere tutunmak, inanmak zorundaydı. Dehşetin ve kederin eşiğinde duran Edna Healy hiçliğe bakıyordu. Oturma odasına girdiğinde papazı göremeyince mantıksız bir zafer hissine kapıldı. Pos bıyıklı, hardal rengi suratlı iri yarı bir adam olan Kurtz kendisinin de titrediğini fark etti. White Oaks'a ait arabayla gelirken bu görüşmenin provasını yapmıştı. Sizi geri çağırmak zorunda kaldığımız için çok üzgünüm bayan. Lütfen başyargıcı Healy'nin... Hayır, bunu daha sonra söylemeliydi. Bu talihsiz durumu size evinizde açıklamanın en iyisi olacağını düşündük. Burada kendinizi daha rahat hissedersiniz diye. Bunu akıl etmekle çok incelik ettiğini düşündü. Şef Kurtz, bulduğunuz ceset yargıç Healy'ye ait olamaz, dedi kadın. Sonra ona oturmasını söyledi. Zamanınızı harcadığınız için üzgünüm ama basit bir hata olmalı. Başyargıç çalışmak için birkaç günlüğüne Beverly'ye gitti. Ben de iki oğlumla birlikte Providence'a gittim. Kendisi yarın dönecek. Kurtz ona karşı çıkar gibi görünmek istemediğinden uzun boylu hizmetçiyi göstererek cesedini hizmetçiniz bulmuş bayan dedi. Dışarıda nehrin yanında. Hizmetçi Nell Rennie cesedi bulduğu için kendini suçlu hissetti. Önlüğünde hala birkaç kanlı kurdun asılı durduğunun farkında değildi. Öleli birkaç gün olmuş galiba. Korkarım kocanız köye hiç girmemiş, dedi Kurtz. Düşüncesizlik ettiğinden kaygılandı. Edna Healy usulca ağlamaya başladı. Bir ev hayvanını yitirmiş bir kadın gibi. Öfkeli değildi, kendine hakimdi. Şapkasındaki zeytuni kahverengi telek vakarla sallanıyordu. Nell Bayan Healy'ye şefkatle baktıktan sonra "İsterseniz bugün daha sonra uğrayın Şef Kurtz," dedi. John Kurtz Wild Oaks'tan kurtulma fırsatına balıklama atladı. Atlı polis arabasının merdivenini indirmekte olan yeni şoförüne, o genç ve yakışıklı devriye polisine doğru vakarla yürüdü. Acele etmesine gerek yoktu. Belediye meclisi üyeleriyle belediye reisi Lincoln şimdiden karakolda kıyameti koparıyor olmalıydı. Lincoln zaten ona kumar cehennemlerine ve kerhanelere yeterince baskın yapıp gazetelere çıkmadığı için kızgındı. Kurtz fazla uzaklaşmadan korkunç bir çığlık duydu. Çığlık evin bir düzine bacasından hafifçe yankılandı. Kurtz şaşkınca dönüp arkasına bakınca Edna Healy'nin evin basamaklarını koşarak indiğini, telekli şapkasının başından uçtuğunu, saçının savrulduğunu, elindeki beyaz bir şeyi kafasına doğru savurduğunu gördü. Kurtz o anda göz kırptığını sonradan hatırlayacaktı. O sırada felaketi önlemek için yapabileceği tek şeydi bu, gözlerini kırpmak. Aczinin farkındaydı. Artemus Prescott Healy'in öldürülmesi onun felaketi olmuştu zaten. Sorun adamın ölmüş olması değildi. 1865 yılının Boston'unda ölüm her zamanki kadar sıradan bir olaydı. Bebek hastalıkları, verem, bilinmeyen ateşli hastalıklar, yangınlar, ayaklanmalar, doğumlar öyle çok insanı öldürüyordu ki sanki hiç doğmamaları gerekirmiş gibiydiler. Daha 6 ay öncesine kadar binlerce Bostonlu delikanlı savaşta ölmüş, vefat haberleri ailelerine kenarları siyah mesajlarla bildirilmişti. Ama kimliği belirsiz birinin, bir insanın saçma ama titiz, karmaşık ve anlamsız bir şekilde öldürmesi... Kurtz ceketinden çekilip yumuşak çimlere düşürüldü. Bayan Healy'nin fırlattığı vazo, malikaneye adını verdiği söylenen meşelerden birine çarpıp binlerce mavi ve fil dişi parçaya bölündü. Kurtz, belki de yardımcım Savage'ı göndersem daha iyi olurdu diye düşündü. Kurtz'un şoförü devriye polisi Nicholas Ray onu kolundan tutup ayağa kaldırdı. Arabanın atları kişniyor ve şahlanıyordu. O çalışkan biriydi. Hepimiz çalışkandık. Size ne derlerse desinler, biz bunu hak etmedik şef. Bunların hiçbirini hak etmedik. Artık yapayalnızım. Edna Healy yumruklarını kaldırdı. Sonra Kurtz'u çok şaşırtan bir şey söyledi. Kimin yaptığını biliyorum şef Kurtz. Kimin yaptığını biliyorum. Biliyorum. Nell Rennie kalın kollarını çığlıklar atan kadına doladı ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Onu yıllar önce Healy'lerin çocuklarına yaptığı gibi sevip okşuyordu. Edna Healy kadını tırmıklamaya ve ona tükürmeye başlayınca yakışıklı devriye polisi Ray duruma müdahale etmek zorunda kaldı. Ama taze dulun öfkesi geçmişti. Yüzünü hizmetçinin kara bluzuna gömdü, arada iri göğüslerden başka bir şey yoktu. Eski malikanı hiç bu kadar sessiz kalmamıştı. Edna Healy Providence'daydı. Ailesine, çalışkan insanlar olan Sullivan'lara sık sık yaptığı ziyaretlerden birindeydi. Kocası ise Boston'un en büyük iki bankası arasındaki bir mülk ihtilafı üstünde çalışmak için malikanede kalmıştı. Yargıç her zamanki gibi ailesini sevgiyle ve sessiz sedasız uğurladıktan sonra Bayan Healy gözden kaybolur kaybolmaz hizmetçileri serbest bırakmıştı. Karısı hizmetçisiz yapamasa da Bay Healy ufak tefek işlerle bizzat ilgilenmeyi severdi. Hem böylece gizli gizli şarap da içebiliyordu. Hizmetçiler bunu görseler hemen hanımlarını yetiştirirlerdi, çünkü yargıcı sevseler de karısından ödleri kopardı. Ertesi gün sessiz bir ortamda çalışmak için hafta sonunu geçirmek üzere Beverly'ye doğru yola çıkacaktı. Çıkacağı ilk duruşma çarşamba günüydü. O zamana dek trenle dönmeyi planlıyordu. Yargıç Healy, İrlanda'daki çocukluğu sefalet ve hastalıklarla geçmiş olan 20 yıllık hizmetçisi Nell Rennie'nin baş yargıç gibi önemli bir şahsiyetin derli toplu bir ortamda yaşamasının ne kadar önemli olduğunu bildiğinin farkında değildi. Bu yüzden Nell pazartesi günü malikaneye geldi, erzak dolabının yanında ve merdivenlerin dibinde kurumuş kan lekeleri görünce yaralı bir hayvanın bir şekilde eve girip sonra da aynı yerden çıktığını düşündü. Sonra oturma odasının perdesinde bir sinek gördü. Sineği dilini şaklatıp tiz sesler çıkararak ve elindeki toz fırçasını sallayarak açık pencereden dışarı kovaladı. Ama uzun Mao'nun yemek masasını silerken sinek geri geldi. Nell, mutfaktaki yeni zenci hizmetçi kızların dikkatsizlik edip ortalıkta yemek kırıntıları bıraktığını düşündü. Kaçaklar artık özgür olan zencileri hala bu gözle görüyordu ve hep görecekti. Temizliğe önem verirmiş gibi görünseler de aslında hiç vermezlerdi. Böcek bir tren kadar ses çıkarıyordu sanki. Sineği kıvırdığı bir North American Review dergisiyle öldürdü. Dümdüz olan sinek normal bir sineğin iki misliydi. Mavi yeşil gövdesinde 3 siyah şerit vardı. Kafasına bak diye düşündü Nell Rennie. Yargıç Healy o yaratığın kafasını görse etkilenirdi herhalde. Sonra da sineği götürüp çöpe atardı. Turuncu, patlak gözleri gövdesinin neredeyse yarısı kadardı. O turuncu yer yer parlak kırmızıya dönüşüyordu. Bazen de sarımtırak oluyordu. Bakır gibi, ateş girdapları gibi. Nell ertesi sabah üst katı temizlemek için geri döndü. Kapıdan girerken bir başka sinek vızıldayarak burnunun dibinden geçti. Bunun üzerine yargıcın kalın dergilerden birini hışımla kaptığı gibi sineğin peşinden koşarak üst kata çıktı. Nell evde yalnızken bile her zaman hizmetçi merdivenini kullanırdı. Ama bu kez özel bir durum söz konusuydu. Ayakkabılarını çıkardıktan sonra koca ayaklarıyla merdivenin halılı basamaklarından sekerek sineğin peşinden koşup hilelerin yatak odasına daldı.